Ayrım 46.
Us insanın bedenine girmiş tanrısal ruhtan başka bir şey değildir der Seneca. Ahlaklı davranışın temelinde tanrısala ya da doğal olana göre davranma ilkesi vardır. Doğaya uygun yaşamaktan söz eder Chrysippos. Doğaya uygun olan hiçbir şey kötü değil der Marcus Aurelius ve şöyle seslenir. Ey dünya, sana uygun düşen bana da uygun düşüyor. Stoacılara göre iyinin tek koşulu doğaya uygunluktur. Doğanın ürünü olan ve doğal usu kullanan insan için en doğru yaşam doğal yaşam olacaktır. Erdemli kişi doğal yaşamı tutturmuş kişidir, kendine dönük yaşamayı becerebilmiş kişidir. Kleantes, insan nasıl zengin olur sorusunu soran birini şöyle yanıtlar. Arzularında yoksul olduğu zaman. Ya da Epiktetos'un dediği gibi bilge kişi yaşamını yitirerek kazanır. Bu bir anlamda insanın tanrısallaşması, kendi kendinin efendisi olmasıdır. Tanrı ile aynı usu kullanan için olasıdır bu. O zaman sorun kendi kendini yenmeye, tutkularına ve isteklerine egemen olmaya, yetinmeyi bilmeye, kendi üstüne çıkmaya indirgenir, us dışı ile ilgili olandan uzak dört elle usa sarılmaya indirgenir. Tümüyle doğayı izlemektir bu. Hazzı ve acıyı yenmek, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamak, yalan söylememek, doğruyu gizlememek. Marcus Aurelius ancak usla elde edilecek yetkinliklerdir. Bunun içinde tek dayanağımız bilgeliktir, felsefedir. Ahlak, seçmeler alanı. Stoacının ikilemi burada başlar. O, baştan yok saydığı us dışını ahlaklı davranışı önerirken varsaymak, hiç değilse duyurmak zorunda kalmıştır. Us dışının yokluğu ahlakı olanaksız ya da ahlaksızlığı yasal kılar. Tutkular usla ilgili olamayacağına göre tutkulardan kaçış us dışından kaçıştır. Ahlak alanı bir seçim alanıdır. İnsan onda ustalığı us dışından ayırmaya çalışır. Bu seçme çabası uyumlu yaşamanın yolunu açacaktır. Doğaya uygun yaşamak formülü Stoa ahlakının temel ilkesidir. Böylece ortaya çıkan kendine egemen insan tipi her güçlüğü yenmeye, yazgının getireceği sonuçları karşılamaya hazırdır. Stoa ahlakı etkinliğiyle olduğu kadar edilginliğiyle de ilgi çeker. Değiştirmek için güçlü olmak yanında katlanmak için deneyimli olmak vardır. Doğanın zorunlulukları insan için bir yazgıdır. İnsan bu zorunlulukları ağır başlılıkla gülerek karşılayabilmelidir. Edilginlik her türlü eylemin dışında sonuçları beklemek değildir. Yalnızca katlanmayı bilmektir. Stoa ahlakı katlanmayı önerse de eylemi öne çıkarır. Stoa ahlakı eyleme çağırır. Okulun kurucuları ayrıca yurttaşlık görevlerini yerine getirmekle yükümlü kılınmışlardır. Çok sonra Epiktetos derslerini halk meslekleri için gerçek bir hazırlık olarak okutacaktır ve uzun zaman okulun gölgesinde kalmak isteyen gençleri kınayacaktır. Olağan insan yaşamı aile babası yaşamıdır, yurttaş yaşamıdır, devlet görevlisi yaşamıdır. Ebreye. Toplumda her kişinin görevleri vardır, bilge kişinin de başkalarının da. Toplum herkesin kendi oyununu oynadığı, herkesin kendi oyununu iyi oynamakla yükümlü olduğu bir alandır. Epiktetos şöyle der. Unutma ki bir oyunda, uzun ya da kısa bir oyunda oyuncusun. Yazarın seni de katmak istediği bir oyunda. Bir dilenci rolü oynamanı istiyorsa bunu elinden geldiği kadar iyi oynamalısın. Topalı, prensi, halktan birini oynamanı istediğinde de. Bilgeliğe giden yol güç bir yoldur. Bilge kişi her şeyden önce nasıl davranacağını bilen kişidir. Şöyle der Epiktetos, genelde sessiz ol ya da ne gerekiyorsa onu söyle. 40 yılda bir konuşman gerekebilir, olura durum onu gerektirir, o zaman da sakın bayağı ve genel şeylerden söz etme. Ne gladyatör güreşlerinden, ne at yarışlarından, ne atletlerden, ne içmekten, ne yemekten konuş, bunlar sıradan konuşmaların konularıdır. Özellikle insanlardan hiç söz etme, ne onlarla alay etmek için, ne onları övmek için, ne karşılaştırmalar yapmak için ağzını aç. Bilge kişi ussallıkla donanmış kişidir. Ussal insana hiçbir şey us dışı kadar dayanılmaz değildir der Epiktetos. Kötüyü gerçekleştirebilen kişi usunu ve ona bağlı olarak istemini kullanamayan kişidir. Şöyle der Epiktetos, Körlere, topallara acıyorsun da kötülere neden acımıyorsun? Onlar kendi istekleri dışında kötüdürler, tıpkı körler ve topallar gibi. Bilgelik güçtür. Bilge kişi sürekli bir arayışla ve sürekli seçimlerle yavaş yavaş var eder kendini. Hiçbir büyük kendini bir çırpıda yaratamaz der Epiktetos. Doğada da böyledir. Bir üzüm, bir incir bir çırpıda olabilir mi? Bilge kişi yetkinliğe varmaya çalışırken, erdemin peşine düşerken dünya işlerini unutmayacak, onlara sırt çevirmeyecektir. Stoa ahlakında erdem kavramının gittikçe uygulamaya dönük bir anlam kazandığını, gittikçe somuta yöneldiğini görüyoruz. İyi şeyler, kötü şeyler, ne iyi ne kötü şeyler. Kendi kendime ayak bağı olmayacağım der Stoacı. Bu sözü Epiktetos bize Agrippinus'tan taşır. Tanrısalla hayvansalın bütünleştiği insan her zaman hayvansaldan uzaklaşmayı, tanrısala yönelmeyi amaçlamalıdır. İnsan kendini güçlü kılabilir, insan kendi yüceliğini ussallığıyla kurar, kendi özgürlüğünü de ussallığıyla gerçekleştirir. Özgürlük yalnız çok iyi bir şey değil, aynı zamanda son derece ussal bir şeydir der Epiktetos. Özgürlük istemlilikle olduğu kadar doğallıkla da belirgindir. Bilge kişi usunu iyi kullanan kişidir. Bilgi ile ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Doğal olanı, usa uygun olanı seçmeyi bilen, öğrenen ve böylece erdeme yaklaşan kişi toplumda sıradan kişilerden daha sorumlu olmak gerekir. Seçim her zaman iyi ile kötü arasındadır. Bu arada ne iyi ne kötü olanı da unutmamak gerekir. Doğa iyi şeylerle kötü şeylerle bir de ne iyi ne kötü şeylerle doludur. Ne iyi ne kötü olanı iyiye yeğlememiz doğru olmaz. Onu ancak kötüye yeğ tutabiliriz. Diyojenes Laertios'a göre Stoacılar için 4 çeşit iyi vardır. Adalet, cesaret, ölçüllük, bilgi. Buna göre 4 çeşit de kötülük olacaktır. Adaletsizlik, cesaretsizlik, ölçüsüzlük, bilgisizlik. Kişi bu 4 iyiye yönelişiyle ağır ağır kendini örerken bir sorumludan başka bir şey değildir. Ahlakta us ödevlere yönelir. Böylece ortaya çıkan ödev ahlakı kişiyi yaşamını tehlikeye attıracak kadar yükümler. Şöyle der Epiktetos, ödevin olduğunu bildiğin bir şeyi yaptığın zaman seni görürler diye çekinme. Halkın bu şey karşısındaki yargısı ne kadar kötü olursa olsun. Eylem kötüyse sakın yapma, iyiyse seni düşünmeden gelişi güzel mahkum edecek olanlardan ne diye korkuyorsun? Erdem'in yarattığı mutluluk örnek insan. Epiktetos'un deyişiyle bir tanrı olmak için yola çıkmış olan Stoacı en yetkin düzeyde insan olan, dolayısıyla tam anlamında mutlu olabilen kişidir. Hastalıkta da, tehlikede de, ölürken de, aşağılandığında ve hor görüldüğünde de mutludur o. Stoacı en azından böyle bir insan olmak yoluna girmiş olan kimsedir. Mutluluk ahlaklılığın ölçütüdür. İnsan ne zaman mutsuz olur? Kendisi için uygun olan durumlara ulaşamadığı zaman. Şöyle der Epiktetos, at şarkı söyleyememekten mutsuz mudur? Hayır, koşamadığı zaman mutsuzdur. Köpek uçamamaktan mutsuz mudur? Hayır, duyumsayamaz olduğu zaman mutsuzdur. İnsan aslanları boğazlayamamaktan ve olağanüstü şeyler yapamamaktan mutsuz mudur? Hayır, insan bunun için yaratılmış değildir. O ancak utancını, iyiliğini, bağlılığını, adaletliliğini yitirdiği zaman, tanrıların onun ruhunda yarattığı tanrısal özellikler silinip gittiği zaman mutsuzdur. Demek ki bilge kişi her şeyden önce gerçek anlamda mutlu olabilen kişidir. Epiktetos bilge kişiyi buna göre örnek kişi olarak belirler. Filozofa göre bilgisiz kişi iyiliği ve kötülüğü kendinden beklemeyen, başkalarından bekleyen kişidir. Buna karşılık bilge kişi iyiliği de kötülüğü de yalnız kendinden bekleyendir. Bilge kişi yükümlü kişidir. Gerçekte bütün insanlar yükümlüdür. İnsanlar birbirleri için yaratılmışlardır. Dünyayı düzene koymak istiyoruz. Dostum, önce kendini düzene koy, sonra göster insana felsefenin oluşturduğu insanı. Onlar yemek yerken, onlarla gezinirken, onları kendi örneğine göre yetiştir. Epiktetos. kişi düşüncelerinden çok davranışlarıyla, görüşlerinden çok yaşayış biçimiyle örnek olacaktır. Ahlaktan amaç ahlakçılık değil, ahlaklılıktır. Stoa ahlakının başlıca özelliği görüşleri yaşayışıyla bağdaştırma inceliğidir. Ödev anlayışı böylece stoacıyı toplumsala yöneltir, onu toplum karşısında yükümlü kılar. Marcus Aurelius şöyle der: "Ussal varlıklar birbirleri için yaratılmıştır. İnsanlık durumunun birinci niteliği toplumsallıktır. O zaman insan başkalarını etkileyişle olduğu kadar başkalarından etkilenişiyle önemli olacaktır. Herkesin ruhuna gir, bırak onlar da senin ruhuna girsin," der Marcus Aurelius. Kısacası, Stoa ahlakı bireyi toplum içinde eritmez, onu dış dünyadan bağımsız, kendine kapalı bir birey olarak görmekte istemez. Birey toplumsallığıyla değer kazanırken ahlak ussallıkla koşullandırılır, ussallık dinginliği, dinginlik de mutluluğu sağlar. Gerçek ahlaklılık, gerçek dinginlik, gerçek mutluluk bilge kişinin işidir. Bilge ruhunda usa uyarsız hiçbir şey bulundurmayan adamdır. O kendinde bir ustur, bir kelamdır. Demek ki hiç yanlış yapmayacaktır. O ne pişmanlığı, ne kederi, ne korkuyu, ne buna benzer bir kötülüğü tanıyacaktır. O eksiksiz mutluluğa sahip olacaktır. Yalnız o sahip olacaktır gerçek özgürlüğe, gerçek zenginliğe, gerçek egemenliğe, gerçek güzelliğe. Yalnız o tanıyacaktır tanrıları, gerçek rahip o olacaktır. O kendisi ve başkaları için yararlıdır. Yalnız o bilecektir bir evi, bir siteyi yönetmeyi, dostlara sahip olmayı. Ebreye. Kişinin ahlak yükümlülükleri bir ömür boyu sürer. Bilge de, sıradan insanda bir ömür boyu yükümlüdür. Yaşam karşısında mutlak ağırbaşlılığı seçmiş olan stoacı, ölüm karşısında soğukkanlıdır, başkalarını da soğukkanlı olmaya çağırır. Yaşam doğaldır, yaşamak bir doğallığın gerçekleştirilmesidir, yaşamın son bulması da bir doğa olayıdır, yazgının gereğidir. Ağaçlar gibi insanlar da ölecektir. İnsana düşen ölümünü kendine yaraşır kılmaktır, güzel bir ölümle ölmektir. Yaşam koşulları kendisi için uyarsızlaştığı zaman stoacı ölümü seçmek, ölümü kendi eliyle gerçekleştirmek durumunda kalır. Stoa ahlakı ölebilmeyi, kendi ölümünü yükümlenmeyi, yaşamına son verme konusunda kararlı ve becerikli olmayı zorunlu kılar. Stoacıların çoğu intihar etmiştir. Ölüme geç kalmamak, ölümü geciktirip olmadık durumlara düşmemek stoacının kaygısıdır. Ölüm doğanın bir isteminden başka bir şey değildir. Doğanın isteminden korkan da çocuktur, diyordu Marcus Aurelius. Epiktetos ölüm karşısındaki dinginliğini şöyle ortaya koyuyordu: "Biliyorum, doğan her şey ölmek zorunda. Bu bir doğa yasası. Öyleyse ben de ölmeliyim. Ben ölümsüzlük değilim. Ben bir insanım, bütünün bir parçasıyım. Saat nasıl günün bir parçasıysa. Saat gelir ve geçer. Ben gelir ve geçerim. Geçiş biçimi önemli değil. Ateşle ya da suyla. Hepsi bu." Ruh yüceliği. Stoa felsefesi düşünce tarihinde ilk defa uzun bir zaman parçası içinde geniş bir topluluğun ortaya koyduğu ortaklaşa bir felsefe olmuştur. Bu felsefe kurucusundan başlayarak hızla yayılıp gelişmiş, en önemli kişilerini başlarda ve özellikle en sonda çıkarmıştır. Stoacılar insanın hak ve ödevlerini evrensel bir genişlikte ele alıp gösteren ilk filozoflardır. Onların gözünde dünya yurttaşı olan bilge kişi, evrensel düzeyde en yüce insani dileklerin de belirleyicisidir. Yunanlılık ruhundan beslenen stoacı bakış açısı, giderek Roma'nın özelliklerini kazanmış, giderek insanlığı bütünleştirici bir anlam kazanmıştır. Onda genç ihtiyar, yerli yabancı, efendi köle hep bir bütünde bir araya getirilmek istenir. Bu da Roma'nın büyüklüğünden ve köleci düzenden feodal düzene doğru epeyce bir yol alınmış olmasından kaynaklanır. Böylece Stoa felsefesi eşitlikçi dilekler ortaya koymuştur. Epiktetos da Sokrates gibi "ben şuralı ya da buralı değilim, ben insanım" diyordu. Evrensellikte anlatımını bulan bu dirençlilik, bu ağırbaşlılık, bu alçak gönüllülük, yani ruh yüceliği daha sonraki yüzyıllarda ahlakı derinden etkiledi. Descartes'in ve birçok çağdaşının ahlak anlayışında derinden derine stoa izleri vardır. Bu ahlak sonraki zamanları da etkilemiştir. Kant ahlakında da bu filozofların ahlakından bir şeyler bulabiliriz. Fransız devrimiyle gelen evrensel insani dilekler, Stoacı dileklerin yetkin bir anlatımı gibidir. Stoa ahlakı gerçek anlamda bir bilgelik ahlakıdır, davranış tutarlılığıyla düşünce tutarlılığının insan için önemini bildirir. İnsanlığına sahip çıkmak, insanın en güzel şeylerine sahip çıkmak, bu arada insanda us dışından kaynaklanır görünen eksiklikleri, sakatlıkları, boşlukları ussallıkla gidermek, Stoacı'nın dünyaya getirmek istediği ya da dünyadan beklediği budur. Bilgelikle sağlanmış bir dinginlik ve mutluluk öngörüsüdür bu. Onda her şey insanın yüce mutluluğu içindir. Epikurosçuluk. Büyük dizgeci felsefelerden sonraki felsefeler içinde Stoacılıktan başka en çok etkili olmuş olanı Atinalı Epikuros'un felsefesidir. Gramerci bir babayla büyücü bir annenin felsefeye meraklı ama derin düşünceye yönelecek çabadan uzak oğlu Epikuros, önceki düşünceler içinde en çok Demokritos'un düşüncesine yakın olmuştu, öbür düşünceleri çok daha karmaşık düşünceleri iyi bilmiyordu. Onu Demokritos'a bağlayan şey, Demokritosçu Teoslu Nausipanes'ten dersler almış olmasıdır. Onu Demokritos'tan ayıran da bilimler karşısında matematik, gök, bilim, müzik karşısındaki ilgisizliğidir. Epikuros, Atina'da açmış olduğu okulda açık havada dersler veriyor, daha çok bilinen şeylerden söz ediyordu. Bir öğretmenden çok bir arkadaştı. Öğretisinin basitliği derslerine ilgiyi arttırıyordu. O da Aristippos gibi erdemi hazla temellendiriyor. Ancak Aristippos'tan ayrı olarak hazların acı verici yanlarına da dikkat çekiyordu. Yaşama sanatını öğretiyordu. İnsan son derece karışık bir ortamda, siyasal anlamda bitmiş, toplumsal anlamda altüst olmuş bir ortamda her şeye karşın nasıl mutlu olabilirdi onu öğretiyordu. Milattan önce 3. yüzyılın bu filozofu güç yaşam koşullarını insanlar için katlanılabilir kılmakla ya da göstermekle yükümlü gibiydi. Çok iyi felsefe bilmeyişi ve öğretisinin basitliği pek çok yapıt vermesini engellememişti, belki de kolaylaştırmıştı. Epikuros'un tümü yaşam sanatıyla ve doğa açıklamalarıyla ilgili 300 kadar yapıtı olduğu bilinir. Epikuros, hazcı ahlakıyla gelecek zamanları etkilerken okulunun tek filozofu olarak kalmış, kimseyi yetiştirememiş ya da kimse onu izlememiştir. Dinginlik içinde hazlar ve devinim içinde hazlar. Epikuros'un bilgi kuramı çok basittir. Duyu organları aracılığıyla elde ettiğimiz imgeler bilginin yapı taşlarını oluştururlar. Duyum bilginin kaynağı olduğu gibi hazın ve acının da kaynağıdır. Epikuros ahlakçı olarak en yüce iyiyi amaçlar ve en yüce iyi olarak hazzı belirler. Bu hazzın herhangi bir yücelikle ilgili olmadığını, genel hazlarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Her iyinin ilkesi ve kökeni karın hazzıdır der Epikuros. Ayrıca bedenin organlarından gelen haz verici duyumlardan söz eder, hayvanlarda ve çocuklarda arı ve dolaysız biçimde var olan bir eğilimden, bedensel acılardan kaçma ve duyulur hazzı arama eğiliminden söz eder. Kısacası Epikuros, duyulur dünya deneylerinden elde ettiğimiz hazları ahlak anlayışının temeline yerleştirir. İnsan için başlıca ya da tek mutluluk kaynağı bedensel hazlardır. Böylesi bir hazzı yaşayabilmek için acıların dışına çıkmak, dış dünyadan tümüyle bağımsız bir yaşam sürebilmek gerekir. Filozofa göre mutluluğu sağlayan hazlar ancak dinginlik içinde gerçekleştirilebilir. Burada bir çelişki çıkar karşımıza. Hazlar dinginlikten çok devinim içinde elde edilmezler mi? Epikuros, devinim içinde elde edilen hazlarla dinginlik içinde elde edilen hazları birbirinden ayıracaktır. Devinim içinde elde edilen hazlar acı veren hazlardır, öbürleri bizi dengeli bir yaşamla birlikte mutluluğa açarlar. Gerçek hazza ulaşmak ancak acıların bittiği, dinginliğin başladığı yerde olasıdır. Özellikle bilge kişi ruhunu acılardan kurtarmayı ya da korumayı bilen kişidir. Epikuros şöyle der. Yaşamı hoş kılan ne kadın zevki ne görkemli sofralardır. Her türlü arzunun ve tiksintinin nedenlerini ortaya çıkaran ve ruhta karışıklık yaratacak güçleri gideren yalın düşüncedir. Epikuros'a göre bedensel gereksinimlerini karşılamanın hazzına ulaşmış kişi neredeyse tanrılaşmış kişidir. Bedenin çığlığı aç kalmayayım, susuz kalmayayım, üşümeyeyim bunlara alışmış olan ve ulaşmayı uman kişi mutlulukta Zeus'la yarışacaktır. Atomlar ve klinamen. Epikuros'un atomculuğu Demokritos'unkine çok yakındır ya da onunkiyle aynıdır. Ancak Epikuros'un atomları belirgin bir biçimde maddeseldir. Bu özelliğiyle Epikuros'u düşünce tarihinin ilk gerçek maddecisi saymak yanlış olmaz. Epikuros'a göre evren atomlardan yapılmıştır. Atomlar belli bir biçimi, belli bir ağırlığı, belli bir büyüklüğü olan bununla birlikte gözle görülmeyen parçacıklardır ya da çok küçük şeylerdir. Evreni oluşturan bu değişik atom topluluklarıdır. Boşlukta devinen atomlar gelişi güzel bir akışın değil, klinamen denilen ve bir kendiliğinden sapma gücünün etkisindedirler. Klinamen Yunanca'da eğilmek ya da yönelmek anlamındaki kleinen'den gelir, boşlukta düşen atomların kendi doğru çizgilerinden ayrılıp birbirlerine çarpmalarını ve böylece nesneleri oluşturmalarını anlattığı gibi insan ruhunun özgür seçişini de belirler. O her şeyden önce bir rastlantısallık ilkesidir. Bir tür belirlenmezliğin belirleyenidir. Epikuros da bu sapma ya da çekimin ayrıntılı ustal açıklamasını bulamayız. Ancak klinamen belirlenimcilik ilkesine karşıt bir şeyi anlatır. Böylece Epikuros da evren bir gelişi güzelliğin olmasa da bir rastlantılar düzeninin alanı olur. Bu rastlantısallıkta bizi zorunlu olarak bir başka tür yazgılılık karşısında bırakmakta gibidir. Ne olursa olsun Epikuros gerekirci ya da belirlenimci düşünceye karşıdır. Şöyle der, gereklilik kötü bir şeydir ancak gereklilikle yaşamak diye bir gereklilik yoktur. Epikuros'a göre bizim ruhumuzda atomlardan, atomların en incelerinden yapılmıştır. Bu atomlar bedeni yönetecek kadar güçlü atomlardır. Burada klinamen rastlantısallık içinde ruha özgürlüğünü sağlayan bir etken olur, ruhun mutluluğa yönelişi de böylece gerçekleşir. Atomların çözülmesi ya da dağılması ölümü getirir. Yaşam bir bileşim, ölüm bir ayrışımdır. Epikuros ölümden sonraki yaşamı olanaksız görür, insanı ölümden sonraki yaşama bağlı korkudan kurtarır. Ölüm olmayan bir şeydir, yaşanılan bir şey değildir. Şöyle der Epikuros, her türlü kötülüğün en korkuncu olarak görünen ölüm bir kuruntudan başka bir şey değildir. Çünkü yaşam sürdükçe o yoktur, o gelince de ruh artık yoktur. Bu yüzden ne yaşayanları ne ölüleri etkiler. Yaşayanlar onun darbelerini duymazlar, artık var olmayan ölülere de onun zararı dokunamaz. Bu durumda tanrılar, insan biçimindeki bu üstün yaratıklar, ruhları ruhlarımızı oluşturan atomlara göre daha da ince atomlardan oluşmuş varlıklardır. İnsanın mutluluk yolunda tanrılara gereksinimi yoktur. Epikuros'un tanrıları birer süs olmaktan öteye geçmez. Onlar yararsız ve zararsız varlıklardır. Filozof böylece bize tanrı tanımazlığın ilk biçimini duyurur. Gene de tanrılar kahramanlar gibi örnek varlıklardır. Lükretius şöyle der. Onun felsefesi bize evrenin tanrıların bir ürünü olmadığını öğretir. Buna göre boş inançların korkunçluğu ve dünyanın sırları yok olur. Denge ahlakı. Epikurosçu ahlak bireysel düzeyde denge fikrine dayanır. Bunun için sakınık bir yaşam sürmek, acı verecek edimlerden kaçınmak gerekir. Mutluluğun temelinde buna göre ölçüllük yer alır. Bunun için insan doğal gereksinimleri yapay gereksinimlerden ayırmayı bilmeli, dinginliği sağlamak için zenginlikten, lüksten, boş harcamalardan, ünden ve gösterişten kaçınmayı becermelidir. Böylece hazla yetinme, Epikurosçu ahlakın temel ilkesi olur.